Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Kerim As'la Moskova'dan programından herkese merhaba. Hoş geldiniz Doktor Kerim As.
Hoş bulduk Ali Bey. İyi günler herkese, sizlere.
Teşekkürler. Şimdi de sıcak gündemle başlamak istiyorum. Bugün Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, daha doğrusu AFP ona dayandıran bir haber yayınladı ve Rusya'nın İdlib'de Türkiye'nin desteklediği muhalif güçleri bombaladığı ve 78 kişinin hayatını kaybettiğine dair bir bilgi, haber geçildi. Zannediyorum bu doğru değil mi? Yani Rusya'dan bir doğrulama, resmi açıklama var mı bilmiyorum ama sizde Rus basınında çıkan haberlerde nedir son durum?
Yani Ruslar böyle hani cihatçıları bombaladıkları zaman onu böyle çok biz bombaladık resmen açıklama yapmazlar ama Rus medyasında da çok yazılıp çiziliyor. Yani büyük ihtimal doğru herhalde gibi geliyor bana. Zaten anladığım kadarıyla Türkiye'nin de yani tırnak içerisinde yandaş medya da biraz bu meselenin üzerine gittiği için herhalde var gerçekten öyle bir durum. İşte hani neden böyle bir şey oldu? Birincisi belki onu konuşmak lazım. Yani zaten İdlib bir süredir tekrardan hani geriliyor sürekli. Zaten orası bir çeşit gerilim alanı. Yani eli kulağında olan bir hani operasyon var. Hani bunu zaten konuşuyoruz. Ama hani adım adım gidecek bir operasyondan bahsediyoruz. İşte M4'ün otoyolunun güneyinde ve kuzeyinde 6-6-12 kilometrelik bir güvenlik koridorunun kurulması gerekiyordu 5 Mart mutabakatına göre. Bu kurulamadı. 1-2 aydır da ortak devriyeler aksadı biliyorsunuz. Zaten çok geç başlamıştı. Ortak devriyeler de yapılmıyor. Bir şey var. Bir de hani son bir haftadır özellikle şu 3-5 gündür Rus Savunma Bakanlığı'nın o günlük briefingleri var onların. Yayınladıkları açıklamalara baktığımızda işte mesela dünkü şeyde 38 ateş yani ateş edilmiş o cihatçı ve terörist gruplardan. Dolayısıyla 38 sayısı ciddi bir rakam. İdlib'deki o Şubat ayındaki çatışmalar öncesinde de böyle 50-60 civarındaydı zaten. Yani o 50-60 bir barometreyi gösteriyor yani işler oraya varınca.
Kırmızı çizgi gibi yani.
Bir kırmızı çizgi gibi. Bu hani dolayısıyla bir şey vardı, tansiyon yükseliyordu. Bu bir. İkincisi tabii Türkiye'nin gözlem noktalarından çıkması var biliyorsunuz. Hani rejimin kontrolünde geçen o topraklardan biz zannediyorum.
Evet, geçen haftalarda bir haber olmuştu galiba onunla alakalı.
Geçen hafta işte terk etmek durumunda kaldı. Bir yıldan fazla sürede Türkiye orada diretti. Hatta Erdoğan biliyorsunuz geçen sene yani biz kesinlikle çıkmayacağız falan da demişti yani. Ama çıkacak yani belli, ne yapacak, kimin kimden koruyacaksınız zaten. Suriye ordusu orayı çevrelemiş. Ruslar lojistik desteğini sağlıyor. Yani bir saldırı olmaması için. Hatta geçtiğimiz haftalarda yine biliyorsunuz orada zannediyorum yine Esad yönetimi oraya bazı sivil vatandaşları ve belki de Suriye ordusundan yine insanları kılık değiştirerek Türk gözlem noktalarının etrafına gönderip orada protesto gösterileri falan yapılmıştı. Dolayısıyla güvenliği bağlamında da bir sıkıntı vardı. Ama Rusya hani bir yıldan fazla Ağustos ayında geçtiğimiz İşte ilk Morek'teki gözlem noktası kuşatma altına alınmıştı. Sonra peyderpey Surman'daki Hatta mıydı neydi hatırlamıyorum artık. Yani Suriye'nin köyü, kasabası ve diğer başka bir şu İdlib'deki çatışmalarla birlikte Şubat ayında o 7-8 gözlem noktası zaten rejimin kontrolüne geçmişti. Dolayısıyla bir bunun niye Rusya tarafı ısrar ediyordu? Eylül ayında bu mesele konuşulmuştu. Hatta Rusya Türkiye'nin bölgedeki gözlem noktalarından çekilmesini, o kuşatılmış olan özellikle ve askeri ekipmanın da azaltmasını söylemişti. Türkiye tarafı da hatta Membiç ve Tel Rifat'ta da biz istiyoruz tarzında bir talepte bulunmuştu ama Ruslar olumlu bir yanıt vermemişti. Dolayısıyla bunu da hani gözlem noktalarından geçtiğimiz hafta itibariyle çekilmesi o anlamda kuşatılmış olan coğrafyadaki bir Rusların bir hazırlık yaptığı anlamına geliyor idi. Tabii bunlara bir de şu eklendi. Dağlık Karabağ'daki gerilim. Hani dolayısıyla Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin izlediği mevcut politikadan, Ankara'nın izlediği mevcut politikadan Rusya benim gördüğüm, izlediğim kadarıyla çok çok rahatsız. Ve bu
Evet.
rahatsızlığını da ilk etapta sahada vermek istiyorsa bu rahatsızlık anlamında mesajını bunu İdlib'den verecek idi. Bu
Evet, söylüyordunuz önceki programlarda da zaten.
yani olayı takip eden birçok uzman benzer görüşte zaten. Dolayısıyla zannediyorum bir de bugünkü saldırı M4'ün güneyinde de değil. Bizzat hani Türkiye'nin desteklediği FLK Şam grubuna yönelik ve İdlib'in kuzeybatısında zannediyorum. O da yine yani M4'ün güneyinde de değil. Yani aslında baktığınızda o bölge. Bu şu anlama geliyor. Yani direkt yani teröristlere değil de hani Türkiye'nin veya nasıl diyelim. Neyse yani Ruslar onu hep terörist olarak kabul ediyor ama Feyleke Şam direkt Türkiye'nin de bizzat omuz omuza hani maalesef o Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı harekatlarında falan hep Türk askeriyle birlikte savaştırdığı gruplardan biri bunlar. Dolayısıyla bu direkt Türkiye'nin desteklediği bu gruba bu tarz bir hava harekatının yapılmış olması bence Ankara'ya Dağlık Karabağ üzerinden vermek istediği mesajın İdlib'deki yansıması olarak okunabilir. Biraz ben öyle yorumluyorum. Yani zaten İdlib'de bir şeyler bekleniyor. Ben bugün olur, bir hafta sonra olur, 2 hafta sonra olur bilmiyorum ama hani bir operasyon bekleniyor. Tedrici olarak İdlib'in yavaş yavaş adım adım Esad'ın kontrolüne geçmesi isteniyor. Ve ilk etapta haliyle M4'ün güneyi güven altına alınmak isteniyor. Mutabakat da işlemedi büyük ölçüde 5 Mart mutabakatı. Güvenlik koridoru kullanmadı. Yani bir bahanesi de var hani Rusya açısından bakıldığında. Bu Dağlı Karabağ'da da işler kızışınca vereceği mesaj ilk etapta o Dağlı Karabağ'daki rahatsızlığın sesi ilk hani İdlib'deki harekatla duyulur. Bu anlamda ben yorumluyorum o bugünkü yapılan.
Peki şimdi bu İdlib'de Türkiye henüz bir açıklama yok o Türkiye tarafından da.
Evet.
Ama ciddi bir 78 kişi demek, ciddi bir rakam
Evet.
demek ve bu Türkiye'nin artık hani İdlib'den çekileceği anlamına mı gelir yoksa bunun bir karşılığı olacağı ve yeni bir savaşın kapıda olduğunun işareti midir? Siz nasıl yorumlarsınız?
İdlib'de Türkiye hemen çekilmek istemeyecektir zannediyorum. Çünkü zaten Ankara bayağı bir ekipman da askeri teçhizat da gönderdi, asker de gönderdi, hala da gönderiyor. Ama daha kuzeye gönderiyor. Yani İdlib'in kendi kontrolünü olan bölgeye gönderiyor. Daha işte güneyinde biraz daha hani o şeyi yani Ruslar burada bir anlamda şunu verdiler. Hani Türkiye'ye itibarını sarsmayacak bir çıkış İdlib'de bu seçeneği sundular. Geçtiğimiz yıldan beri hani bir Ağustos ayından beri dediğim gibi gözlem noktaları kuşatma altına alınmıştı.
Evet.
Ruslar Ağustos'ta da çıkın diyebilirdi. Hani biliyorsunuz Erdoğan dondurma yemeye gitmişti Moskova'ya falan. Yani şimdi orada da mesela Putin diyebilirdi yani bir an önce çıkın diyebilirdi. Ama hani bir anlamda Erdoğan'a itibarını sarsmayacak veya Türkiye'nin itibarını zedelemeyecek, biraz zamana yayacak. İşte sessiz sedasız mesela geçen hafta hani İdlib'den çıktı. Ama bir sene önceki Erdoğan açıklamalara baktığımızda hani çıkmayacağız deniyordu. O zaman çıkmış olsaydı belki itibarı sarsılmış olacaktı. Hani tırnak içerisinde hani tükürdüğünü yalamış veya artık bilmiyorum aklıma başka bir güzel ifade gelmedi. Hani sözünü yemiş olacaktı. Ama şimdi çıkınca kimse çok üzerinde durmadı. Karabağ var, işte Doğu Akdeniz var, Yunanistan falan. Onu bir şekilde toplum yani itibar sarsılmadı falan gibi düşünüyor. Halbuki zaten çıkması gerekiyordu. Ama savaş dediğinizde hani bu zannediyorum Türkiye zaten M4'ün güneyini ve M4 otoyolunun Esad'a geçmesi konusunda bence bir rıza gösteriyor gibi geliyor bana. Yani bölgeden o gözlem noktalarında o gözlem noktalarından çıkması da biraz ona işaret gibi. Dolayısıyla Türkiye-Rusya arasında İdlib'de hemen böyle bir sıcak bir çatışma ben beklemiyorum. Suriye ordusu ile Türkiye ordusu arasında da, TSK arasında da bir çatışma, sıcak bir çatışma beklemiyorum ama bu gerilim devam edecektir. Dediğim gibi işte Suriye ordusu İdlib'in M4'ün güneyine doğru oralara ilerlemeye başladıkça tabii ki Türkiye bir direnç yani tabii ki derken desteklediğim anlamında söylemiyorum. Bunu yapmaması lazım. İdlib'de tamamen farklı bir pozisyon izlemesi gerekiyor. Onu zaten konuştuk defalarca. Ama Ankara'daki iktidar muhtemelen buna bir direnç göstermeye çalışacaktır. Artık göreceğiz. Yani hani bugünden yarına dediğim gibi bir savaştan ziyade gerilimin artmasını ben bekliyorum. Biraz öyle söyleyelim.
Yani bir Şubat'taki gibi bir Türk askerlerinin de hayatını kaybettiği bir durum pek gözükmüyor sizin
O
anlattığınız gibi.
eğer işte M4'ün kuzeyine doğru ilerlemeye başladıkça olabilir. Yani Suriye ordusu o da olur. Yani bence olacaktır. Yani bu dibine kadar hani yüzmüşler Ruslar hani orayı bırakmazlar. Hani İdlib'i mevcut haliyle uzun süre kalmaz o. O ne olur? Yani bu sene sonuna biter veya önümüzdeki yıl biter. Yani 1-2 yıla, 2-3 yıla böyle sonsuza kadar uzayacak bir şey değil. O çok böyle Kıbrıs'taki gibi hani Türkiye Kıbrıs'ın kuzeyine girdi falan 74-40 sene geçti bir şey çıkmadı. Öyle değil. Yani Ruslar Kıbrıs meselesi gibi değil bu Suriye İdlib meselesi. Anlatabiliyor muyum? Orada cihatçılar onlara orada uzun vadeli bir yaşam hakkı vermez. Rusların hani biraz devlet refleksi açısından bakıyorum. Vermez. Ne olur? 3 ay, 6 ay, 1 yıl sarkar. Ama Türkiye sıkışır, Erdoğan'ı sıkıştırır. İlişkileri riske atmayacak şekilde ikinci parti S-400 mü gönderir bilmiyorum. Onu bir şekilde onlara ilişkileri atmayacak şekilde o İdlib meselesini halledecektir yani ben öyle düşünüyorum açıkçası.
Peki şey mi bu Dağlık Karabağ'daki daha doğrusu sizin de tabir ettiğiniz bir şey var. Rusya'nın arka bahçesi olan bu Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin müdahil olması oraya ve cihatçılardan dronlara kadar işte o savaşta etkin olarak rol alması acaba Rusya'nın Moskova'nın bu İdlib planını öne çekmiş olabilir mi?
Olabilir. Yani bu mümkün. Ama dediğim gibi şey de var. Yani zaten sahada bu hani ateşkes ihlali de diyemiyoruz. Hani o terör grupları olarak görüldüğü için onlar hani teröristlerle ateşkes imzalanmadı neticede. Ama onların da saldırıların arttığına dair istatistik hani verilerden biraz önce bahsettim ya. Yani biz bir şekilde bir zemin var Rusların hani niye saldırıyorsunuz? Hava hareketi yapıyorsunuz. O bundan dolayı yapıyorum diyor. Orada cihatçılar rahat durmuyor diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani ama Dağlık Karabağ'daki mesele, Dağlık Karabağ'daki Türkiye-Rusya çekişmesi, bu İdlib'deki nasıl diyelim kazanın daha fazla fokurdamasına neden olur. Yani buna yol açar. Daha hızlı bir şekilde fokurdamasına neden olur. Ama hani yani bilmiyorum orada Ruslar şuna bakıyor yani Türkiye önemli bir ülke doğru Erdoğan enerjimizi yiyor doğru Erdoğan resmen yani şey emiyor Rusya'nın enerjisini emiyor aslında baktığınızda yoruyor Rusya'yı hani zamanla yayıyor işte cihatçılarla işbirliği oradan Libya'ya göndermesi Dağlık Karabağ'a gönderildiğine dair artık çok inkar edilemez düzeye gelen iddialar. Bu yoruyor, Rusya'yı yoruyor. Gerçekten çok yoruyor. Rusya çok büyük bir ekonomik güç değil. Suriye'ye yatırım yapmak istiyor veya yatırım çekmek, süreci halletmek istiyor mesela. Hani İdlib, cihatçılar meselesi, sonra Kürtler meselesi falan. İşte Batı'dan yatırım gelecekse yatırım gelecek ona bakıyor. Rusya'nın ekonomisi bir İspanya ekonomisi kadar büyüklüğe sahip. Ama bunu yapamıyor. Ne yapıyor? Erdoğan süreci zamana yayıyor. Zamanı Esad'ın koltuğu sallanacak mı, sallanmayacak mı? Yani böyle şeyler yaptığı için o yorduğu için o işte bunu dayanmaya çalışıyor bir şekilde. Rusya hani çeşitli yöntemler vuruluyor. Kendine göre hani sıkıştırıcı Erdoğan üzerinde baskı kurabileceği dosyaları açıyor zaman zaman. İşte geçen Komersant biraz bahsetti. Direkt hani savaş şey suçu onlar. Yani uluslararası terörizm suçu baktığınızda hani bir anlamda olarak direkt biriktirmişler dosyayı. Komersant hani gelene çerlen koy. Yani Rusya'nın en kıdemli dış politika uzmanlarından ve gazetecilerinden birisidir. Onun eliyle mesela servis edildi. Bunlar hani konuşuldu biliyorsunuz o anlamda. Şimdi Dağlık Karabağ işte Türkiye'nin veya Ankara'nın diyeyim, Türkiye demeyeyim. Ankara'daki iktidarın Dağlık Karabağ'a ne kadar ne yollarla cihatçı taşıdığına dair iddialardan veya şeylerden bahsediyorum, haberlerden bahsediyorum. Dolayısıyla bu şekilde baskı kurarak Erdoğan yoruyor ama Ruslar da o baskıyı kurarak bir şekilde o meseleyi işte Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir yol kazası hani keskin bir yol kazası yaşanmadan hani bu hani deveyi gütmeye çalışıyor tabiri caizse yani öyle söyleyeyim.
Şimdi bir diğer konu da bugün Asia Times'ın Rusya basınına dayandırarak verdiği bir haber var. Önemli bir haberdi. Buna göre işte Türk yapımı, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan damadı olan Selçuk Bayraktar'ın şirketi Bayraktar'a ait olan dronların bu Moskova tarafından etkisiz hale getirildiği, bunun da bir adı olduğu Krasukha, yanlış eğer telaffuz etmiyorsam, Klasiko olarak adlandırılan bir harp, elektronik harp sistemi ile o dronların düşürüldüğü, indirildiğine dair bir haber. 9 tane en az haberde geçen bilgiye göre. Ve bir anlamda aslında Rusya Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin varlığını işte bu drone savaşlarında etkisiz hale getirmek için artık aktif olarak bu sistemi kullanıyor ve bir nevi işte Türkiye'ye savaşıyor aslında bir nevi. Yani drone savaşında Türkiye'nin karşısında böyle bir şey var gördüğümüz kadarıyla, haberde aktarılana göre. Bu nedir tam olarak bu Krasuka sistemi? Daha önce hiç başka yerlerde de Türkiye dronlarına dair bir kullanım oldu mu bunun?
Bu Krasuha elektronik harp sistemleri diye geçiyor. Hani Rusların uzun bir süredir kullanımlarında kullanılıyorlar ama herhalde modernize de ediyorlar. Şu anki bahsettiğimiz sistemler 4. model. Artık ben de hani savunma sanayi uzmanı değilim, bilmiyorum o kadar net ama hani bu sistemleri Ruslar ilk bu Suriye'de 2018 Nisan ayında Amerika, hani İngiltere, Fransa üçlüsünün Suriye'ye yönelik Nisan 2018'i zannediyorum. Oraya bir Suriye'den bir hava harekatı yaptılar biliyorsunuz. Esad rejimine yönelik.
Evet.
Ama çok da rejimi sarsmayacak şekilde. Hani bazı önceden anlaşılmış bence. Tomahawk füzeleriyle falan saldırılmıştı. O orada Ruslar hani orada Kurasuha sistemlerini ve o Tomahawk füzelerinden bir kısmını düşürdüklerini söylemişlerdi. Yani bu dediğim gibi o alanın uzmanı değilim ama hani Ruslar bunu düşürdük dediler bazılarını. Artık Tomahawk füzeleri 120 civarında fırlatılmıştı. Şimdi bu o sistemleri biz sonrasında şeyde de gördük. Hani Türkiye Pantsir sistemlerini vurduk demişti biliyorsunuz. İşte Libya'da Haftet elindeki Rus medyasında o dönemde de yine Rusya'nın Haftet'in elindeki Krasuha sistemleriyle de yine Türkiye'nin o Bayraktar TB2 dronlarını, SİHA'larını düşürdüğünü de söylemişti. Yani Libya'da da bu sistemlerle karşılaşmıştık, Krasuha'yla. Bu son söylediğiniz ise Dağlık Karabağ'daki olay. Dağlık Karabağ'da o haberin kaynağına baktım. O Rusya medyasına dayanıyor işte Avia Pro sitesine. Avia Pro sitesi açıkçası Avia.pro sitesi benim biraz temkinli yaklaştığım bir site. Hani bunu baştan söyleyeyim. İddia olarak ele almak lazım bunu. %100 şey diyemem. Yani hani yani şimdi Komersant yazmasıyla Avia.pro'nun yazması arasında biraz fark vardır. O anlamda söylüyorum. Bir de Avia Pro'nun başka zamanlarda mesela geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin denediği hani S-400 füzelerinin hedefe varmadığını da falan da söylemişti. Ama Rusya TAS ajansıyla hani o 300'e denendiğini, üçünün de başarıyla hani hedefine vardığını falan söyledi, vurduğunu söyledi. Şimdi eğer orada herhalde bir rahatsızlık olsaydı Türkiye'de hani bir vurmadı, bir şey çıkardı gibi geliyor. Hani Dağlık Karabağ'da bir gerginlik var, hani Rusya'yla da onu kullanabilir gibi geliyor. Hani dolayısıyla bir Avia Pro sitesine bir tam bir şey değilim ben. %100
çok
net.
Güvenilir bir kaynak olarak
15
görmüyorsunuz anladık kadarıyla.
Evet yani 19'du değil mi herhalde? Geçen sene
19
2019'da yok
2019. Okey. Tarihte karıştırdım.
İyi kastediyorum. Okay. S-400 füzelerinin canlı yayınla hani gönderildiği o gün. Şimdi Avia Pro sitesi yine hatırlıyorum, o birkaç gün, 3-5 gün önce veya bir hafta kadar öncesinde füzelerin gönderildiğini söylemişti. Halbuki canlı canlı mesela biz o gün izlemiştik. Okay. 19 Temmuz muydu neydi? Yani biraz spekülasyona açık ama tamamen ihtimal dışı da bırakamam dediğim gibi. Çünkü Suriye'de ve Libya'da da bu sistemler denendi ve denendi.
Haberde hatta Himeymim hava üstünde yerleşik
evet,
olduğu
evet,
söyleniyor.
Evet, aynen dediğiniz gibi. Şimdi bu sistemler şeyde de Gümrü'deki üste de var. Ermenistan'ın hani Rusların 102. askeri üssü diye zaten en büyük üssü. Asıl Gümrü'de o üs, Yerivan'da da şeyleri var. Yani yine tesisler var, Rusya üssüne ait tesisler. Şimdi bu sistemler Krasuha sistemleri Gümrü'de deniyor. Doğrudur, Gümrü'dedir. Ama Türkiye'nin dronlarıyla Gümrü'ye kadar gelmeleri veya oradan, yani işte bunlar biraz uzmanlık gerektiriyor. O savunma silah sistemleri falan çok da ilgi alanım değil, bilmiyorum açıkçası. Mümkün. Bu sistemlerin haricinde de Ruslar yine bu TB Bayraktar sistemlerini bence yine düşürebilirler. Yani o ellerinde imkanları vardır başka şekilde. Yani Rusya'yı övecek değilim. Yani silah piyasasında Rusya Amerika'dan sonra ikinci sırada geliyor yani. Hani Sipri'nin rakamlarına bakabilirsiniz yani. Bir, yani umumda da değil yani. Silahlı işim olmaz da yani bir adamların da bir şeyi var. Yani güçlü oldukları alanların en başında silah geliyor Rusların. Dolayısıyla vardır. Düşünmek istese düşürürler. Düşürmüş de olabilirler o sistemlerle. Ama
Peki
tam böyle
bu
yüzde
haberde geçtiği gibi o gümrü şeyiydi galiba, üssüydü. Yanlış, yani Türkçesi nasıl çevrildi bilmiyorum ama gümrü diye olması lazım. Orada böyle bir sistemin varlığına dair daha önceden bir bilgi var mı?
Var var var o konuda, yani başka daha güçlü sistemleri de var ama hani bu elektronik harf sistemleri herhalde daha ziyade SİHA'lara yönelik. Yani şimdi SİHA 10 milyon dolar, 20 milyon dolar veya küçük bir, yani bir fiyatı çok güçlü bir şey, bir fiyatı yok. O belki zaten Türkiye daha da ucuzda da üretiyor olabilir onları. Ama nedir? Şey yapıyor. Yani bir füze atsa, S-400 füzesi atsa değmez. Hani bir sineği bir balyozla öldürmenize benzer. Yani gerek yok. Balyoza yazık yani. Hani onu başka şekilde şey yapmanız lazım. Yani bu dolayısıyla ona göre sistemleriyle şey yapıyordu. Tabii bu da Rusların hani Hazar'da da mesela tatbikat yaptılar. Oradan da biraz mesaj verdiler. Geçtiğimiz bir hafta 10 gün oldu. O da hala belki de sürüyor da olabilir. Yani oradan da yine Türkiye'nin uçurmaya çalıştığı o dronlarla alakalı bir şeyler yapıyor olabilir Ruslar. Yani o anlamda askeri kapasiteleri, kabiliyetleri bence geniş. Yani bir de tabii bunun şu şeyi var. Yani asıl bu çok konuşulmuyor da, yani bu dronlarla, SİHA'larla yürütülen bir hibrit savaş diyebileceğimiz, hani tırnak içerisinde, bu hibrit savaş modelleri artık biraz geliştiriliyor. Yani burada biraz test ediliyor açıkçası. Yani Rusların burada bence hani nasıl diyelim, ya şimdi bir süredir şu Rusya'da tartışılıyor. Yani Türkiye'nin işte Suriye'de hani bu dronları, SİHA'ları çok etkili bir şekilde şeyde kullandığını gördük. Hani Bahar Kalkanı denilen o Şubat ayındaki hadiseden hani bir sürü onlarca Türk askeri hayatını kaybetmişti. Ondan sonra hani Türkiye'nin biraz gazını alma bağlamında hani Ruslar izin verdi biliyorsunuz Ankara'ya. Hani Bahar Kalkanı harekatıyla Türkiye SİHA'larla Suriye ordusunun birçok mevzisini falan vurdu orada yani, değil mi? Hatırlarsanız. Şimdi SİHA'larla orada bir operasyon yürütüldü Suriye'de. SİHA'larla. Sonra Libya'da Hafter'i durdurdu hani Türkiye önemli ölçüde durdurdu. Neticede Hafter Trablus alacaktı, alamadı. Türkiye'nin oraya yaptığı ciddi bir yatırım vardı ve askeri anlamda ve bu anlam işte şeyde de bu çerçevede SİHA'lar çok güçlü bir şekilde kullanıldı. Pantsir sistemleri falan zarar gördü birçok hani Rusya'nın. Şimdi bunu bir de tabii Dağlık Karabağ'a taşıması, işte bu bir yerde bunun dur denmesi gerekiyor hani Rusya açısından bakıldığında. Bu hibrit savaş Rusya'nın artık hani, ben demiyorum onu, Rusya'nın kendisinin hani baktığı, arka bahçesi olarak gördüğü bir coğrafyaya da taşınması, işte Ukrayna'ya Türkiye'nin SİHA'lar satması. Zaten geçtiğimiz yıl 6 tane satmıştı. Şimdi 48 tane daha satacak. Ukrayna'da hani Rusya'nın, yine benim değil, Rusya'nın kendi arka bahçesi olarak gördüğü bir coğrafya. İşte dediğim gibi bu Türkiye'nin, Erdoğan'ın işte Suriye'de Rusya'nın enerjisini emmesi, yorması. İşte bunu Libya'da da aynı şekilde Rusya'yı yorması. Ateşkes oldu. Türkiye hala ateşkesi yönelik olumlu hiçbir açıklama yapmadı. Hani dikkat edersiniz. Erdoğan hatta biraz ateşkesi hafife de aldı yani, şey de değil, Libya bu tutmaya da bilir falan mealinde bir şeyler söyledi Libya'da. İşte Ukrayna'ya, dediğim gibi, Ukrayna'ya yönelik ciddi bir rahatsızlık var, Kiev'e yönelik. Kiev'le Ankara arasındaki gelişen askeri savunma alanındaki işbirliğini kastediyorum. Bir de orada motor teknoloji, Ukrayna'da da hani Sovyetlerden gelen biliyorsunuz bir askeri sanayi vardır, güçlüdür orada da. İşte motor teknolojisini Ukrayna'da alma gibi durumlar var Türkiye'nin. Başka alanlarda da var yine savunma alanında. Türkiye'de hani drone satarak belki bir şeyler orada pay kapmaya çalışıyor. Ve böyle Dağlık Karabağ. Dolayısıyla bu hibrit savaşın birinci boyutu bu SİHA'lar. Ve bu SİHA'larda da Türkiye, aslında bu çok detaylı da bilmiyoruz bunu ama işte böyle yazılıyor. Guardian yazmıştı. Sonra Rus medyası yazdı. Sonra başka yazanlar da var. Yani mesela ben Avusturya bile Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 dronlarına yönelik bazı teknoloji yardımı yapıyormuş. Yani hani yardımı veya satımı neyse yapıyor.
Kanada'da
Kanada'da
öğrenmiştim.
var. Kanada'da var. Kanada'yı da mesela bilmiyordum ben açıkçası ama ne
Askıya
zamanki
alınınca.
durdurdular, askıya alınınca öğrendik. Şimdi hep yerli milli yerli milli de bakıyorsunuz anladığımız kadarıyla bir yazılımı herhalde yerli milli hani tırnak içerisinde da, bütün parçaları daha ziyade yurt dışından. İngiltere'den çok ciddi anlamda bu Hornet'te herhalde onların teknoloji yine drone teknolojisi yine Türkiye'ye transfer edildi. Ruslar mesela burada özellikle hani bu İngiltere meselesinde zaten bir kafayı takmış durumdalar. Bu son bir iki aydır İngiltere ile Erdoğan arasındaki ilişkiler bağlamında bunu ben çok dile getirmiyorum ama var. Çok yazılıp çiziliyor Rus medyasında. Çeşitli uzmanlar bunu yazıp çiziyor. Yani 15 Temmuz öncesi, sonrası Richard Moore'un hani pat diye hani
Şu an
şeye gelmesi.
MI6'in başındaki bir isim.
MI6 işte Türkiye'de büyük hatta Türkiye'de ne zaman büyük elçilik yaptı yani tarihlere baktığınızda çok kritik 2014'ün başında geliyor 2017. Yani bunu bir suçlama bağlamında değil. Yani Rus medyasında uzmanlar buna çok dikkat çekiyorlar yani. 2014 başı işte 17-25 Aralık sonrası falan bir sürü olaylar yaşandı. 15 Temmuz, 15 Temmuz'da İngiltere'nin duruşu, Richard Moore zaten öyle bir açıklama yaptı
Çok
ki yani
kapalı kutu.
bir şeydi yani tuhaf bir tek o Türkiye'nin hani veya Erdoğan'ın o söylemine destek verdi bir anlamda işte ama bu da bir şey gibi hani zannediyorum şeydi herhalde değil mi? Ahmet Dönmez de, değil mi? O yazmıştı 15 Temmuz gecesi işte 16 Temmuz bir tutanak mı tutulmuştu neydi hani savcı şu an ismini unuttum.
Saati önceden gösteren.
Yani saat öncesinde yazılmış şeyler falan ama bir sürü şeyler yerlerin bombalanması falan olduğundan bahsediliyor ama öyle bir şey yok falan. Hatta Nedim Şener de tuhaf bir şekilde savunmuştu ama savundukça daha da tuhaflık ortaya çıkıyor.
Hatta Murat Yetkin bu Richard Moore'la
Ha.
yaptığı görüşmeyi yıllar sonra ilk
Yani
defa yazmıştı geçenlerde hatırlarsanız.
geçen evet
O da
onu 4
ilginç.
sene sonra yazdı. O da tuhaf yani bence. Önemli bir olay. Şimdi hani sonra 2017'nin sonunda falan gidiyor anladım hatırladığım kadarıyla. İşte sistem 15 Temmuz bir durum değerlendiriliyor. Referandum Nisan 2017 referandum da oluyor. Yani rejim de değişiyor. Sonra iş bitti. Yani bu 15 Temmuz'un aksine İngiltere vardır demiyorum. Ama bu konuda Ruslarda çok ciddi şüphe var. Yani bu %100 net yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu şimdi İngiltere'nin nasıl
Yani
diyeyim
şu kanaate
bunu
varabiliriz gibi geliyor bana. O Murat Yetkin uyarısını anladım. Yani sizin askerler ne durumda gibi bir şey sorunca saatler öncesinden kalkışmadan demek ki bu İngiliz istihbaratın nasıl bir diğer istihbaratların bilgisi olduğu söyleniyorsa işte Rus istihbaratının bilgisi olduğu yönünde işte iddialar var. Demek ki İngiltere istihbaratı da bu yönde bir şeyden bilgiliydi.
Şimdi bunu şey değil ki 15 Temmuz akşamı bir büyük elçi yabancı bir büyük ülke hangi ülkenin büyüğü? İngiltere büyük bir ülke büyük güç. Şimdi bunu da Türkiye'nin en önde gelen dış politika gazetecilerinden alanındaki yani gazetecilerinden birisine söylüyor. Şimdi tamam tesadüf diyebilirsiniz ama üst üste tesadüfler var. Yani sonrasında hemen nasıl diyelim böyle yani tuhaf bir şekilde Richard Moore üzerinden bir duruşun sergilenmesi 15 Temmuz'a yönelik ve nasıl yani demek ki birçok şey planlanmış ki anlatabiliyor muyum? Birçok şey planlanmış savcı zaten tutanak tutmuş yazmış etmiş ama çoğu da olmadı onların. Çok daha büyük ölümler planlanıyordu büyük ihtimal. Yani hatta deniz kuvvetlerinde biliyorsunuz çok daha büyük facialar. Onu da Ece Sevim Öztürk de herhalde o konuda bayağı bir yazdı çizdi. Şimdi bu kadar da
İçeri girip çıkmıştı ondan
olmayınca,
sonra.
olmayınca bu kadar büyük hadiseler de olmayınca, şimdi büyük ihtimal ya işi berbat ettiniz. Yani o zaman böyle bir açıklama yapmak durumunda kalıyor hükümete destek verici. Yani şey mi? Yani elinize yüzünüze bulaştırdınız. Bari biz açıklamamızı yapalım da bir hani ortaya şey gibi çıkmış oluyor. Armut gibi tırnak içerisinde özür dilerim bilmem ama armut gibi ortaya çıkıyorsunuz ve diyorsunuz ki evet Ankara'nın dediği doğru. Kimse de açıkçası böyle bir açıklama yapmıyor başka bir hiçbir ülke. Ne Ruslar ne Amerika ne Almanya. Hatta Almanya istihbaratı tamamen farklı bir şey söylemişti biliyorsunuz. Hatta dergide Focus'ta mı herhalde işte o geceki yazışmalarla ilgili şeyler. Şimdi bu bir şey. Bunun sonradan işte Murat Yetkin üzerinden bu şekilde nasıl diyelim Belki de başka şeyler de konuşulmuştur. Murat Yetkin orada hani öyle kesildi falan diyor ama bilmiyorum. Yani onu Murat Yetkin artık kendisi söyler, yazacaksa yazar.
Peki.
Ama şu da var. Yani bu son hani şeyi bağlayayım. Şimdi hani rejim değişikliği sonrasında Moore'un gitmesi bir şimdi yani tam da o gittikten sonra da MI6'in başına getirilmesi. Şimdi böyle bir zaten İngiltere benim gözlemlediğim kadarıyla İngiltere demokratik bir Rusya'dır biraz baktığınızda. Hani benim gittim İngiltere'ye ben de kaç defa. Yani her yer kamera, her yer bir şey, bir istihbarat devletidir İngiltere'de baktığınızda. Bir şeydir. Ya ama bunu demokratik olarak yapar. İnsan haklarını savunarak. Benim gözlemlediğim, İngiltere uzmanı değilim ama böyle olarak ben okuyorum bunu. Rusya'nın demokratik versiyonu, istihbarat devleti gibi. Şimdi bir de tabii şu var. Yani Erdoğan'ın Man Adası dosyaları var. Hani Man Adası. Şimdi yatırım yaptı tırnak içerisinde ve yani bir şekilde bu da yalanlanmadı, bir de şey o da olmadı yani, hani o dava falan açıldı ama onda da şey yok. Şimdi parayı oraya gönderiyorsanız siz, onun haricinde İbrahim Kahveci de herhalde değil mi bu konuda yazmıştı kararda, bütün bu hazine destekli ihalelerde mahkeme olarak temiz veya neyse artık yer olarak bu işte kalyoncular şunlar bunlar o büyük ihalelerde hep hazine destekli veya garantili olan ihalelerde hep İngiltere mahkemeleri söz sahibi. Yani İngiltere bağlamış zaten şeyi. Anlatabiliyor muyum? Ümüğüne kadar almış Erdoğan'ın alacağını. Bağlamış bir şekilde benim anladığım. Şimdi dolayısıyla böyle bunu da şuraya bağlayacağım. Yani çok uzattım. Bir de Ukrayna'ya bu Ukrayna ile İngiltere arasındaki işte ilişki de çok ilginç, tuhaf. Suçlama değil. Bunları dediğim gibi hep Rus medyası bunları didik didik yazıyor. Yani detaylı bilenler, gazeteciler bunu araştırmaları lazım. Şimdi mesela Ukrayna Zelenski geçen tam Dağlık Karabağ'daki savaş pik yaptığı dönemde şeye geldi. Türkiye'yi ziyaret etti. O zaten Ukrayna haliyle toprak bütünlüğünü desteklemek zorunda Azerbaycan'ın. Yani Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında Azerbaycan'a Bakü'yü tutuyor biraz. Tutmak zorunda. Niye? Çünkü kendi zaten toprak bütünlüğü sorunu var. Donbas, Kırım meselesi. Yani oradan da en azından destek alabilmesi için Azerbaycan'ın yani prensip olarak durmak durumunda. Zelenski Türkiye'ye gelmeden önce şeye gitmişti hani hatırlarsınız işte İngiltere'ye gitti. Bir iki gün öncesinde orada işte Johnson'la falan da görüştü. Sonra gitti MI6'in binasına gitti Londra'da şimdi. Ve Richard Moore'la teke tek görüştü. Şimdi teke tek İngilizcesi var zaten. Teke tek görüştü. Şimdi ondan sonra 48 tane Türkiye'den işte SİHA alınacağına dair haberler düştü. Öncesinde de vardı da yani işin bağlanması meselesinde İngiltere'nin böyle bir rol oynaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani İngiltere ile Rusya arasında da şey bir durum vardır. Yani bu yüzyıllardır böyle bir farklı bir level'dır o. Hani
Hep
bir
böyle
kaç yüzyıldır.
Rus muhaliflerin zehirlenmesi de nedense İngiltere'de
Ha,
oluyor. Öyle bir
ya
şey
bir
de var yani.
orada olur, bir Skripal. İşte ondan sonra Navalny Rusya topraklarında olur. Almanya şey olur. Yani bir İngiltere ile ajan savaşları olsun veya bu Orta Asya'dan 100-150 yıl öncesinden yani büyük oyun olarak ifade edilir. Hani The Great Game. İşte Orta Asya'da bir mücadele vardır İngiltere-Rusya arasında 100-150 yıldır. O dönem daha doğrusu. Sonra işte İran coğrafyasında biliyorsunuz o da olmuştur. İşte Osmanlı'yı düşündüğümüzde zaten hep sürekli işte 1838 Balta Limanı mıydı? Hedef veya bir, o dönemlerden veya işte bu Mısır'ın şeyi falan işte Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Rusya. Bir Türkiye o coğrafya, Türkiye, Kafkasya, Orta Asya bu coğrafya zaten bir de Doğu Avrupa, Ukrayna falanından kattığımızda bir Rusya, İngiltere hani bir 100-200 yıldır bir nasıl diyelim çıkarlarının bir mücadele alanıdır aynı zamanda. Orta Doğu aynı şekilde. Şimdi bu İngiltere bence güçten de düşen bir büyük güç. Yani bir ölçüde hani. Ama hala çok güçlü bir büyük bir ülkedir. Yani güçlü bir ülke. Ruslar hep böyle Amerika'ya bir mesafelidir ama Amerikalılardan haz etmezler Ruslar ama İngiltere'den hiç haz etmezler. Yani İngilizlerden hiç. Onlarla hiç anlaşamazlar yani genel olarak. Hani bir ortak konferans yaparlar. Yani ortak bir şey metin çıksın. Yani Amerikalılarla ortak metin çıkar. İngilizlerle çıkmaz yani. İngilizlerin tutumu ayrı yazılır, Rusların tutumu ayrı yazılır. Mesela hani ortak metin bile böyle şey çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Zordur bunların ilişkisi genel olarak. Birbirlerinden de dediğim gibi böyle bir ajan şeyleri, işte bu büyük oyun falan dediğimiz o coğrafya. Bir de tabii İngiltere'nin hani Brexit'le birlikte şeyden ayrılması, nasıl diyelim, Avrupa Birliği'nden ayrılması, işte daha ziyade şeye vermesi yoğunluğunu, hani vermek istemesi, işte Çin, Hindistan, Asya Pasifik'e vermek istemesi. Ama bununla birlikte de bölgeden hani biraz çıkarken Avrupa Birliği'ni uğraştıracak. Anlatabiliyor muyum? İşte Avrupa Birliği'ni biraz uğraştıracak Erdoğan'la, bir koçbaşı gibi tabiri caizse Erdoğan'ı kullanabilecek. İşte teorik olarak söylüyorum. Böyledir diye demiyorum. Ama bir hani baktığınız zaman işte bir şekilde yakaladıysanız işte onu Kürtlere tabiri caizse şey yaparsınız. Yani onun üzerine sürersiniz. Bir Esad'ın üzerine sürersiniz. Rusları yorarsınız o anlamda. Hani bir şey yaparsınız, Libya'da farklı Avrupa Birliği'ni uğraştırırsınız. Yine Suriye üzerinden mülteciler, Libya ikinci bir güzergah, mülteci rotası Avrupa'ya. Yine şeyi uğraştırabilirsiniz. Avrupa Birliği'ni kendi içerisinde Almanya, Fransa, bunlar birbirine bir şekilde, yani Avrupa Birliği'nin de kendisine rakip olmayacak, bir şekilde işlerini aksatmayacak bir boyuta gelmesini gibi bir politika tahrip ediliyor olabilir. Fransa zaten Ermenistan'ı destekliyor daha ziyade, hani yani daha ziyade Ermenistan yanlısı. Azerbaycan'a işte Türkiye üzerinden bu şekilde, sadece SİHA'lar da değil tabii ki. Yani daha farklı askeri teknolojiler de zaten İngiltere Türkiye arasında var. İşte Hulusi Akarlar zaten, hani genelde hani böyle Hulusi Akar, Abdullah Gül veya işte Hakan Fidan, hep hani İngiltere'de eğitim almış. Hakan Fidan da zannediyorum İngiltere'de herhalde bir eğitim almıştı falan. Bu ille de eğitim aldı diye oraya çalışıyor falan, onu demiyorum. Ama genel olarak baktığınızda İngiltere'nin Türkiye siyasetinde ciddi bir etkisi vardır yani bu anlamda. Ve işte hani Ruslar da bunu diyor ki, yani işte Türkiye'yi, Erdoğan'ı bir şekilde hani Suriye üzerinden üzerimize salıyor veya işte bir şekilde yoruyor. Sonra Libya üzerinden falan. Bir taraftan işte Ukrayna yine Rusya'nın arka bahçesi olarak gördüğü. Sonra Dağlık Karabağ. Bu şekilde böyle yani hibrit savaşın, anlatabiliyor muyum? Hibrit savaşın farklı bir versiyonu. Türkiye üzerinden veya işte Erdoğan üzerinden götürülen bir farklı boyutta da bir hibrit savaş var. Anlatabiliyorum, çok uzattım ama böyle bir durum var. Böyle bir bunu en azından Rusya tarafı böyle bir şey düşünüyor. Dolayısıyla bir de evet, yani bir de cihatçılar meselesi işte. Yani cihatçılar da o hibrit savaşın farklı bir, ikinci bir bence şeyi olarak değerlendirilmeli. Yani onların işte Dağlık Karabağ'a taşınılması veya o savaşa dahil ediliyor iddiaları, artık inkar da çok edilemeyecek iddialar falan. Bunlar hep böyle böyle işte hibrit savaşın farklı bir boyutu olarak da değerlendirilebilir. Uzattım ama özür dilerim.
Son olarak bugün yine bir Aliyev'den bir açıklama geldi. Görmüşsünüzdür
Evet.
siz de muhakkak. Bu F-16'ların varlığı hep Türkiye, Ankara inkar etmişti ama en sonunda Aliyev, New York Times'ın haberi sonrası CNN'e verdiği mülakatta bunun varlığını kabul etmişti ama işte kullanılmadığını öne sürmüştü. Şimdi bugünkü açıklamasında da dedi ki F-16'ları Türk kardeşlerimiz bize manevi destek için gönderdi. Eğer dışarıdan bir saldırı olursa o zaman görürsünüz nasıl kullanıp kullanılmayacağını diye böyle bir ilginç bir açıklama yaptı. Bunu bazıları işte Rusya'ya, işte Putin'e bir mesaj olarak da yorumladı ama siz ne dersiniz? Böyle bir şey, neden açıklama, böyle bir açıklama yaptı? Mesaj neydi tam olarak?
Büyük ihtimal yani ben de öyle değerlendim. Yani Rusya'ya biraz, hani Rusya dahil olmasın diye, müdahil olmasın diye söylenen, yani bizi Ermenistan'la baş başa bırakın. Yani zaten ilerliyoruz bir şekilde. Hani ateşkesi üçüncü defa oldu ama çok, yani o anlamda hani takan da yok. Çünkü Azerbaycan ilerlemek istiyor. Kendi toprakları, doğru, kendi toprakları Azerbaycan'ın. Ama savaşla çözülebileceğini ben düşünmüyorum dedim. Oradaki Ermenileri alıp ya hepsini öldürmeniz lazım. Öldüremezsiniz. Yani böyle bir şey olmaz. Soykırım. Ya da o insanlar sizinle yaşamaz. Yani bu şekilde ben Ermeni olsam, Dağlık Karabağ'da yaşayan bir Ermeni olsam, yani böyle bir şey, yani yaşamak istemem Azerbaycan toprakları içerisinde. Yani o şekilde böyle bir savaş bu mantıkla gitmez. Bu bir birlikte yaşama kültürü. Bu şeyle yaşayacaksınız. Yani demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, bunların cazibe merkezi olacaksınız ki o insanlar sizin topraklarınızda yaşamak istesinler. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bu asıl çözüm bu. Burada Aliyev ne diyor? İşte nasıl diyelim? İşte yani Rus Türkiye'yi masaya dahil etmek istedikleri için, yani Türkiye'ye de hali, Ankara'da haliyle ben de masada olayım diyor. Dörtlü kuralım masayı diyor, işte Rusya, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, işte Rusya Ermenistan'ın hamisi, işte Türkiye'de Azerbaycan'ın hamisi. olsun şeklinde bir yaklaşım var. İbrahim Kalın bunu söylemişti. Erdoğan da bunu söyledi. Ama Ruslar öyle düşünmüyor ki. Yani Rusya, ben yani Azerbaycan'la da aram iyi. Ermenistan'la da müttefikim diyor. Niye bir taraflardan birini seçmek durumunda kalayım diyor. Yani ve Rusya için asıl önemli olan orada Dağ Karabağ çözülecekse de benim çıkarlarım ekseninde çözülsün. Yani iki tarafta alsınlar. Çünkü şöyle düşünün. Şimdi mesela Azerbaycan 7 rayonu ve Dağ Karabağ kendi kontrolünü almış olsun. Erivan'ın yerinde olsanız siz veya Ermenistan'ın yerinde olsanız, ben Ermeni olsam ya bu savaşta bana Rusya hiçbir yardım etmediyse bundan sonra zaten benim Rusya'ya ben şeyim gider. Yani Rusya'ya olan bağımlılığı Ermenistan'ın azalır. Zaten Paşinyan Batı yanlısı bir ölçüde, önemli ölçüde. İktidar tam Paşinyan değil, başka birisi gelir, bir şey olur ama Ermenistan'da Ermenilerin Rusya'ya olan güvenleri çok büyük ölçüde zedelenir. Bir de orada böyle bir büyük bir katliam falan da olursa, atabiliyor muyum? Ya bu Rusya'yı bayağı bir suçlayarlar. Ermenistan devlet olarak da, Ermeniler de halk olarak da bence suçlarlar. Orada Ermenistan'daki varlığını sorgulanır hale getirir. Eğer Rusya Bakü'nün Dağlık Karabağ ve çevresindeki 7 rayonu tam anlamıyla kontrolü altına almasına izin verirse. İkincisi, Bakü açısından da baktığınızda şöyle düşünür. Eğer Dağlı Karabağ'la 7 rayonu tam anlamıyla kontrolü altına alırsa, ya benim Rusya'ya çok da ihtiyacım yok. Ben zaten toprak bütünlüğümü sağlayabildim Türkiye'nin yardımıyla. O zaman dolayısıyla ben Türkiye'li yola devam ederim diyerekten yine Rusya'ya olan ihtiyacını azaltır. Hani baktığınızda Bakü'de eğer istediği yolda sonuna kadar gidebilirse. Dolayısıyla bunu Rusya istemez. Rusya ne yapar? Birbirlerini, ikisini de dengeleyecek şekilde biraz tamam alacak toprak. Bilmiyorum yani o köylerin zaten konuştuk yani ben 3-5 dedim. Tamam 3-5 olmasın, bana diyor 3-5 değil. 3-5 değil tamam 50 olsun, ne fark edecek? Önemli olan oradaki sorun çözülmüyor bu şekilde. Anlatabiliyor muyum? 50 tane al, 100 tane al. O köylerde zaten yaşayan insan yok. 7 rayon orada, Ermeniler orada Dağlık Karabağ bölgesinde yaşıyor. 7 rayonda topu topu 17 bin Ermeni yerleştirildi şu geçen 27-28 yıl içerisinde. Onlar da zaten daha ziyade Laçin, Kelbel o civarda, yani Dağlı Karabağ ile Ermenistan arasındaki bölgede Cebrail, Kubat, Algıdam, Füzuli bölgede. Yani anlatabiliyor muyum? Yani Azerbaycan'ın aldığı toprak büyük ölçü zaten insansız olan köyler, terk edilmiş yerlerdi yani. Bu ama sorunu çözmeyecek. Alacaksınız binlerce askeriniz, sivil vatandaşınız öldü. Birlikteki husumeti, iki halk arasındaki husumeti arttırdınız. Bu saatten sonra oradaki Ermeni kalsa bile seninle yaşamak istemez. Yani farklı farklı yollara başvurur. Kalacaksa da yani huzurlu yaşamaz. Kendi kendinize sorunu büyütmüş olursunuz. Ya bu değil. Cazibe merkezi dediğim gibi hukukunuzu, demokrasiniz neyse yani bir yani bu mevcut Aliyev yönetimiyle de zerre kadar hani hiçbir ümidim yok o anlamda. Hı hı. Yani o Erdoğan'ın farklı bir tonu. Yani bu bir de şey değil yani o şekilde gitmez ama burada Aliyev ne yapıyor? İşte büyük ihtimal Ankara'yla danışıklı gidiliyordur. Yani Türkiye'nin de masada yer almasını istediği için yani siz Rusya sizi müdahale etmeyin. Müdahale olursanız Türkiye'de F-16'larla kullanılır. Kullansın ne olur? O savaş nasıl kazanılacak? Kazanılamaz ki. Yani kazanılacak olan şey savaş olamaz. Ya katledeceksiniz oradaki herkes Ermenileri. Yani bunu yapamazsınız. Yapmamanız lazım en azından. Ya da onları süreceksiniz. Sürdüğünüz zaman yani bilmiyorum bu böyle o da bir çözüm olmaz. Sürülmesine de bence dediğim gibi Dağlık Karabağ bölgesinin de Bakü'nün tam anlamıyla kontrolüne geçmesini Ruslar istemez. O bir yerde işte biraz daha belki gidecek. Biraz daha bence bir gidebilir. Gidebilir, gitsin fark etmez. Ama zaten neticede 5 rayon verilecekti. Hani niye boşuna savaştınız? Yani 5 rayon zaten Ermenistan bir şekilde hani masada demiştik ya onu hani Madrid prensipleri ve işte 2009'da yenilendi onlar. Sonra işte Kazan formülü. Sonra en son kim dile getirdiyse onun formülü oluyor. En son Lavrov Nisan ayında tekrar söylemişti falan. Onun için Lavrov formülü deniyor. Lavrov formülü değil o. Madrid prensipleri hepsi yani 2007 yılına dayanıyor. Şimdi o neydi? 5 rayon verilecek. 2 rayon daha sonrasında verilecek, bir Laçin koridoru açılacak. Sonra orada karşılık güven artırıcı önlemler, kaçkınlar ve topraklarını terk etmek zorunda kalan Göçmenler geri gelecekler veya bir şekilde. Onunla birlikte yaşam kültürü 10 sene, 5 sene neyse geliştirecekler. Karşılıklı husumet biraz dinecek. Anlatabiliyor muyum? Bu bir şey olacak. Yatıştıracaklar. Ondan sonra Dağlık Karabağ'ın geleceği hakkında bir çeşit referandum mu olacak? Bu konuda bir iki tarafında uzlaşarak olması çözülmesi gereken şey. Ama buna başvurulmuyor. Yani al 3 rayon al ne fark edecek? Yani büyük ihtimal onları da yani çünkü medyada da yani bir Azerbaycanlılar 15 köy aldık diyor. Ermenistan diyor. Yok diyor 2 köy aldılar diyor. Almışlardır yani Azerbaycan almıştır, ilerlemiştir. İlerlememiştir demiyorum ama bunu zaten müzakere yoluyla da uzlaşabilseniz yani alacaksın sen savaşmadan, insanlarını heba etmeden, askerlerini heba etmeden huzur içinde yaşayabileceğiniz bir ortam zaten kurabilirdiniz yani kurabilirdiniz. Buna gitmeyip savaş yolunu seçmeleri tamamen, bence tamamen hem Aliyev yönetiminin hem Erdoğan yönetiminin bir ölçüde Paşinyan yönetiminin de bir ölçüde daha az ölçüde ama yine Kremlin'in de çıkarları için uygulanan bir yol, yani gidilen bir yol olarak görüyorum bu savaşı. Yoksa şey değil. Yani bu şekilde çözülmeyeceğini zaten hiç düşünmüyorum ama bu şekilde yapılmaması gerekiyordu yani. Evet.
Peki. Çok teşekkürler Kerim Bey.
Ben
Ağzınıza sağlık. Tekrar yine görüşmek üzere.
oldu. Kolaylıklar diliyorum. İyi
Sağ
akşamlar.
olun.
Sağ olun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.